Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 75. Ayrım. Meren, çocuğu yaraladın diye söylendi. Sesi merhamet doluydu. Tayita, o çocuk değil diye cevap verdi. Cadının son uğursuz müridi ve filizi. Başında beliren şekil onun ruhani işareti. Yaratığa dokunmak için yeniden uzandı ama o haykırarak uzaklaştı. Tayita sonunda ayak bileklerinden kavrayıp baş aşağı salladı. Yaratık kıvranıyordu. Maskeni kaldır Sue. Efendin olan cadı yeraltı alevlerinin arasında yok oldu. Artık güçlerinden hiçbiri işine yaramaz. Sonra çocuğu döşeye fırlattı. Yattığı yerde sızlanıyordu. Tayita sağ eliyle bir hamle yaparak Sue'nin oyununu bozdu. Çocuk şekil değiştirmiş ve yavaş yavaş cadının elçisine dönüşmeye başlamıştı. Sonunda gözleri kor gibi parlayan, hatları kin ve nefretle çarpılmış olan Sue ortaya çıktı. Tayita Meren'e, "Şimdi tanıdın mı onu?" diye sordu. Set'in pis nefesi adına, bu Demeter'in peşine kurbağaları salan Sue, onu son gördüğümde bu iblisin dölü, akrabası olan bir sırtlanın sırtında gecenin karanlığına dalıyordu. Tayita, "Bağla onu," diye emretti. "Karnak'a gidip Firavun'un huzuruna çıkacak." Assuit'ten Karnak'a döndüklerinin ertesi gününün sabahında Kraliçe Mintaka sarayın özel salonunda Firavun'un yanında oturmaktaydı. Yüksek pencerelerden içeriye parlak güneş ışığı doluyordu. Ama bu kraliçeyi etkilemiyordu. Dalgın ve perişan görünüyordu. Meren onu sanki birkaç gündür değil, yıllardır görmemiş gibiydi. Firavun kraliçesininkinden daha yüksek bir tahttaydı. Göğsüne çapraz olarak geçirilmiş altın silahlar adalet ve ceza sembolleriydi. Başında iki krallığın peşent yani yüce kral anlamına gelen yüksek kırmızı beyaz tacı vardı. Kararlarını kayıt altına almak üzere iki yanına iki katip oturtmuştu. Firavun Neferseti Meren'i huzuruna kabul etti. "Sana verdiğim görevi başardın mı Lord Mareşal?" "Başardım yüce Firavun. Düşmanınız elimde. Senden de bunu beklerdim. Yine de çok memnun oldum. Sorularıma cevap vermesi için buraya getirebilirsin." Meren mızrağını üç kez yere vurdu. Anında 10 tane muhafızın çivili sandaletlerinden çıkan sesler salonu doldurdu. Kraliçe Mintaka aralarındaki tutukluyu görene kadar askerlere donuk gözlerle bakıyordu. Sue'nin ayakları çıplaktı ve üzerinde sadece beyaz ketenden bir peştemal vardı. Ayak ve el bileklerine ağır bronz zincirler takılmıştı. Yüzü bitkindi ama çenesini meydan okurcasına havaya kaldırmıştı. Mintaka nefesini tuttu ve ayağa fırladı. Sue'ye dehşet ve hayretle bakıyordu. "Firavun, bu yüce ve güçlü bir kahin, isimsiz tanrıçanın bir hizmetkarı, düşman değil, ona böyle davranamayız." Firavun ağır ağır başını çevirip ona baktı. "Eğer düşmanım değilse, neden benden saklamak istedin?" Mintaka bocaladı ve bir eliyle ağzını örttü. Sonra tahtına yığıldı. Yüzü kül gibi olmuş, gözlerinde acı bir ifade belirmişti. Firavun tekrar Sue'ye döndü. "Adını belirt." Sue ona baktı. "Ben isimsiz tanrıçadan daha üstün bir otorite bilmiyorum," diye beyan etti. "O söz ettiğin kişi artık isimsiz değil. Adı Eos'tu ve kesinlikle tanrıça değildi." Sue, "Sakın ha," diye bağırdı. "Seni saygısız. Tanrıçanın gazabı hızlı ve kesindir." Firavun onun bu feveranını aldırmadı. "Cadıyla birlikte Nil Ana'nın önüne engel koyma komplosuna karıştın mı?" Sue, "Ben sadece tanrıçaya cevap veririm," diye hırladı. "Yine cadıyla birlikte doğaüstü güçler kullanarak Mısır'a veba bulaştırdın mı? Amacın beni tahttan devirmek miydi?" Sue, "Sen gerçek kral değilsin," diye bağırdı. "Sen bir gaspçı ve döneksin. Eos yeryüzünün ve bütün ulusların hakimidir. Çocuklarımı, Kraliyet soyundan gelen prens ve prensesimi öldürdün mü? Sue, onlar kraliyet soyundan gelmiyor diye iddia etti. Sıradan insanlardı. Sadece tanrıça kraliyet soyundan gelir. Kraliçemi onurlu yolundan ayırmak için uğursuz girişimlerde bulundun mu? Benim tahtıma cadıyı geçirmekte sana yardım etmesi için ikna ettin mi? O senin tahtın değil. O Eos'un hak ettiği taht. Kraliçeme çocuklarını diriltmeyi vaat ettin mi? Firavun kılıç kadar soğuk ve keskin bir sesle sormuştu. Sue'nin cevabı, mezar asla meyve vermez dedi. O zaman yalan söyledin. 10.000 tane yalan. Yalan söyledin, cinayet işledin ve imparatorluğuma fitne ve fesat soktun. Eos'un hizmetinde yalanlar güzellik, cinayet soylu bir harekettir. Ben fesat sokmadım, gerçekleri yaydım. Sue, kendi kendini mahkum ettin. Bana zarar veremezsin. Tanrıçam beni korur. Eos yok edildi. Artık tanrıçan yok. Firavun'un sesi ciddiydi. Sonra Mintaka'ya döndü. Kraliçem, yeterince duydun mu? Mintaka sessizce hıçkırmaktaydı. O kadar yıkılmıştı ki konuşamıyordu. Ama başını salladı ve utanç içinde elleriyle yüzünü örttü. Firavun sonunda salonun arkasında sessizce duran iki kişiye baktı. Taita'nın miğferinin vizörü inikti ve Fen'in yüzü bir örtünün altında gizliydi. Sadece yeşil gözleri görünüyordu. Firavun, Eos'un nasıl yok edildiğini söyle diye buyurdu. Yüce kişi, o alevler tarafından yutuldu. Demek ki onun yaratığı da aynı kaderi paylaşacak. Bu onun hak ettiğinden daha merhametli bir ölüm yolu. Kendisi masumlara karşı daha zalimdi. Firavun, düşünceli bir tavırla başını salladı. Sonra tekrar Mintaka'ya baktı. Benim ve Mısır tanrılarının gözünde kendini temize çıkarman için sana bir şans vermek istiyorum. Mintaka kendini onun ayaklarına attı. Ne yaptığımı anlamamıştım. Bana, sen tanrıçayı kabul edersen Nil'i yeniden akacağını ve çocuklarımızın dirileceğini söylemişti. Ona inandım. Bütün bunları anlıyorum. Firavun Mintaka'yı ayağa kaldırdı. Sana biçtiğim kefaret, Sue'yi ve cadının son izini topraklarımdan sürüp atacak olan ateşi kendi soylu elinle tutuşturmandır. Mintaka durduğu yerde sendeledi ve çaresizliği son haddine çıktı. Sonra kendini zorlayarak, ben Firavun'un sadık eşi ve bendesiydim dedi. Ona itaat etmek görevimdir. Bir zamanlar inanmış olduğum Sue'nin altındaki odunları ben tutuşturacağım. Lord Meren, bu zavallı yaratığı avluya götürüp kazığa bağlat. Kraliçe Mintaka da seninle gelecek. Askerler Sue'yi mermer basamaklardan avluya indirdiler. Meren de koluna asılarak güçlükle yürümekte olan Mintaka ile birlikte arkalarından gitti. Firavun Taita'ya, benimle kal büyücü dedi. Düşmanımızın sonuna tanıklık edeceksin. Birlikte avluya bakan balkona çıktılar. Avlunun ortasında kütüklerden ve kurumuş papirüs demetlerinden oluşan büyük bir yığın vardı. Her tarafına kandil yağı dökülmüştü. Yığının üstündeki platforma tahta bir merdiven dayanmıştı. İri yarı iki cellat merdivenin dibinde bekliyordu. Sue'yi askerlerden aldılar ve bacakları onu taşımadığı için merdivenden yukarı sürükleyip kazığa bağladılar. Merdiveni çekip onu tepede tek başına bıraktılar. Meren, avlu kapısının önünde duran mangalın başına gitti. Zifte bulanmış bir meşaleyi alevlerin arasına daldırdıktan sonra yanar durumda getirip Mintaka'ya verdi. Kraliçeyi odun yığının dibine kadar götürüp geri çekildi. Mintaka başını kaldırıp balkonda duran Firavun'a baktı. Acınacak bir haldeydi. Firavun başını salladı. Kraliçe bir an daha durdu ve sonra yanar durumdaki meşaleyi papirüslerin üstüne fırlattı. Bir alev dili yığının yanından uzayınca sendeleyerek geri çekildi. Alevler ve siyah duman saray çatısının üstüne yükselmeye başlamıştı. Alevlerin ortasından Sue başını bulutsuz gökyüzüne kaldırarak ''Duy beni Eos'' diye haykırdı. ''Tek gerçek tanrıça, sadık hizmetkarın çağırıyor seni. Beni bu ateşten çıkar. Bu zavallı firavuna ve bütün dünyaya gücünü, kutsal varlığını göster. Sonra yangının çatırtıları arasında sesi duyulmaz oldu. Sıcak dumanlar onu kuşatırken öne doğru sarktı ve alevlerin ardında kayboldu. Bir anda kararıp bükülmüş ve insan olmaktan çıkmıştı. Ama hala direğe bağlıydı. Derken odun yığını kendi içine doğru çöktü ve Soe yangının ortasında gözden kayboldu. Meren Mintaka'yı alıp kraliyet salonuna götürdü. Mintaka güzelliğini ve vakarını kaybetmiş, narin bir ihtiyara dönüşmüştü. Gidip firavunun önünde diz çöktü. "Lord kocam, beni bağışlamanı diliyorum," diye fısıldadı. "Aptal bir kadındım ve yaptıklarım için bir mazeretim yok." Neferseti, "Bağışlandın," dedi ve ne yapacağını bilemiyormuş gibi durdu. Mintaka'yı ayağa kaldırmaya niyetlendi ama sonra geri çekildi. Böyle tereddüt etmenin kutsal bir firavuna yakışmayacağını biliyordu ve yardım ister gibi Tayita'ya baktı. Tayita da Fen'in koluna dokundu. Fen başını sallayıp örtüsünü kaldırarak altın güzelliğini ortaya serdi ve gidip Mintaka'nın üstüne eğildi. "Gelin madam," diyerek Mintaka'nın koluna girdi. Kraliçe başını kaldırıp ona baktı. "Kimsiniz siz?" "Fen, sizi gerçekten düşünen biriyim," diye cevap verdi ve kraliçeyi kaldırdı. Mintaka onun yeşil gözlerine bakıp hıçkırmaya başladı. "Yaşınızın ötesinde iyi ve akıllı olduğunuzu hissediyorum." Ve kendini Fen'e teslim etti. İkisi birlikte salondan çıktılar. Neferseti Tayita'ya, "Kim o genç kadın?" diye sordu. "Artık daha fazla bekleyemeyeceğim. Hemen söyle büyücü. Bu bir emirdir." Tayita, "Firavun, o büyük anneniz Kraliçe Losiris'in yeniden dirilmiş halidir," diye cevap verdi. "Bir zamanlar aşık olduğum ve şimdi yeniden aşık olduğum kadın." Meren'in yeni mülkü Nil kıyısında 30 fersah boyunca uzanıyordu. Merkezinde kraliyet saraylarından biri ve Şahin Tanrı Horus'a adanmış bir tapınak bulunmaktaydı. 300 tane müstecir çiftçi Nil sularıyla sulanan bereketli tarlaları işliyordu. Ürünlerinin %50'sini yeni toprak sahibi Lord Mareşal Meren Şamsis'e veriyorlardı. 150 toprak kölesiyle 200 tane köle ve savaş esiri sarayda mülkün ev olarak kullanılan özel bölümünde çalışıyordu. Meren mülküne Karim-ek-Horus yani Horus bağları adını vermişti. O yılın baharında ekinler ekilirken ve toprak cömertken Firavun Karnak'tan nehir yoluyla bütün kraliyet ailesiyle birlikte Lord Meren ile gelininin düğün törenine gelmişti. Meren ile Sidudu birlikte nehir kıyısına geldiler. Meren bütün mareşal nişanlarını takmıştı. Miğferinde tavus kuşu tüyleri, çıplak göğsünde altın kahramanlık ve şükran zincirleri vardı. Sidudu saçına yasemin çiçekleri yerleştirmişti ve giysisi Katay'dan gelen beyaz ipekli bir bulut gibiydi. Nil suyuyla dolu sürahileri kırdılar ve herkes neşeyle bağırıp tanrılardan iyi dileklerde bulunurken öpüştüler. Eğlenceler 10 gün 10 gece sürdü. Meren sarayı şarap çeşmeleriyle donatmak istemiş ama karısı Sidudu anında böyle bir savurganlığı yasaklamıştı. Meren, onun ev yönetimini ele geçirmeye ne kadar hazır olduğunu görünce irkilmişti ama Tayita onu rahatlattı. "Senin için yeryüzünün en iyi eşi olacak. Tutumluluğunu bunu kanıtlıyor. Savurgan bir kadın, kocanın yatağına girmiş akrep gibidir." Neferseti her gün Tayita ve Meren'le 4 saat boyunca oturup hevesle Ay Dağları'na yaptıkları maceralı yolculuğu dinliyordu. Öykü bütün ayrıntılarıyla anlatılmazsa bir daha anlatmalarını istiyordu. Sidudu, Fen ve Mintaka'da yanlarında oluyordu. Fen'in etkisiyle kraliçenin hali değişmişti. Kederinden ve suçluluk duygularının ağırlığından kurtulmuş, eskisi gibi sakin, mutlu bir kadın olmuştu. Herkes kocasının gözünde de tamamen eski yerini aldığından emindi. Hikayenin bir yeri özellikle de Nefelseti'yi büyülemişti. Tekrar tekrar o kısma döndü. "Bana fontu bir daha anlat," dedi Tayita'ya. "Tek bir ayrıntısını bile atlama sakın. Lavların üstündeki taş köprüden geçtiğin bölümden başla." Tayita öyküyü bitirdiğinde yine tatmin olmamıştı. "Mavinin ağzındaki kadını tarif et. Neden yuttuğun zaman su gibi boğmadı seni? Soğuk muydu yoksa sıcak mı? Fonttan çıktıktan ne kadar sonra fark ettin bu mucizevi değişiklikleri?" "Lavlardan yanan bacaklarının hemen iyileştiğini ve gücünün tümüyle geri geldiğini söyledin." "Gerçekten öyle mi oldu?" "Şimdi font da Volga'nın içinde yok olduğuna göre bir daha geri gelmeyecek mi?" "Ne kadar büyük bir kayıp. Sonsuza kadar bir daha elimize geçmez mi?" Tayita, "Tıpkı bağışladığı yaşamsal güçler gibi font da ebedidir. Bu yeryüzünde yaşam var oldukça font da olmak zorunda," diye cevap verdi. "Yüzyıllar boyunca filozoflar bu sihirli fontu hayal etti. Tüm atalarım onu aradı. Ebedi yaşam ve ebedi gençlik. Bunlar ne eşsiz hazineler." Firavun'un gözleri parlamış ve adeta dini bir coşkuya kapılmıştı. Birdenbire heyecanla bağırdı. "Onu benim için bul Tayita. Emretmiyor, yalvarıyorum sana. Payıma düşenden olsa olsa 20-30 yılım kaldı. Git Tayita. Git fontu yeniden bul." Tayita'nın fene bakması gerekmiyordu. Sesi zaten zihninde berrak bir şekilde çınlamaktaydı. "Sevgili Tayita, ben de kralınla birlikte yalvarıyorum. Beni de yanına al. Fontun saklandığı yeri bulana kadar yeryüzünü dolaşalım. Ben de o mavide yıkanayım ki yanında kalabileyim. Aşkını ebediyen tadayım." "Firavun." Tayita onun hevesli gözlerine baktı. "Madem ki emrediyorsunuz, ben de itaat etmek zorundayım. Eğer başarırsan ödüllerin sınırsız olacak. Bu dünyada var olan tüm hazineleri ve onurları ayaklarına sereceğim." "Sahip olduklarım bana yeter. Kralımın sevgisine ve kadınıma sahibim. Gencim ama çağlar boyu birikmiş bilgeliğe sahibim. Bunu kralıma ve kadınıma duyduğum sevgi için yapacağım." Tayita duman yeline, fende kasırgaya binmişti. İkisinin de yedeğinde yüklü birer at vardı. Bedevi gibi giyinmişlerdi. Kılıç ve yay taşıyorlardı. Meren ile Sidudu, Karim-ek-Hurus mülkünün doğusundaki tepelerin başına kadar onlara eşlik ettiler. O noktadan ayrılıyorlardı. Sidudu ile Fen, iki kız kardeş gibi gözyaşları içinde sarıldılar. Meren de Tayita'ya sarılıp yanağından öptü. "Zavallı büyücü, ben yanında olmadan ne yapacaksın?" Sesi boğuklaşmıştı. "Gözümün önünde olmayınca başını belaya sokmadan bir gün bile geçiremeyeceğini garanti ederim." Sonra Fen'e döndü. "Ona iyi bak ve bir gün bize geri getir." Tayita ile Fen tekrar atlarına binip tepeden inmeye başladılar. Yarı yolda durup arkalarına baktılar. Yukarıdan iki küçük figür de onlara bakıyordu. Meren ile Sidudu son kez el salladılar ve atlarına döndürüp gözden kayboldular. Fen, "Nereye gidiyoruz?" diye sordu. "Önce bir denizi, büyük ovaları ve sonra da yüksek sıra dağları geçmemiz lazım." "Ya ondan sonra?" "Sonra yabanıl bir ormanın derinliklerinde yer alan bilgelik ve yenilenme tanrıçası Sarasvati'nin tapınağına gideceğiz." "Ne bulacağız orada?" "İç gözünü açacak akıllı bir kadın. Böylece kutsal fonta giden yolu bulmak için bana yardım edebileceksin." "Yolculuğumuz ne kadar sürecek peki?" "Yolculuğumuz hiç bitmeyecek. Her zaman birlikte olacağız," dedi Tayita. Fen sevinçle güldü. "O zaman lordum, hemen başlayalım." Yan yana atlarını mahmuzladılar ve bilinmeyene doğru yola koyuldular. 75. ayrımın sonu. Sayfa 639. Kitabın seslendirmesi bitti. Kitap adı 11. Yazıt. Yazarı Wilbur Smith. Seslendiren Ferda Kutal. Seslendirme bitiş tarihi 11 Ekim 2002.